İkinci ayrım.
Düştüğüm yerden beni kaldıranlardan biri de yanıma Yasemin kokularıyla gelen ve ışığın semtini soran Onat Kutlar oldu. Kendisiyle hiç karşılaşmadığım, aynı kentte bile oturmadığım halde sözcüklerin büyüsüyle yaptı bunu. Onun yazıları da, ölümü de çarptı beni. O zaman da gene böyle vahşi bir kentti İstanbul. Çürüme ve şiddet. Sabahın çok erken saatlerinde çıkardım. İçim isyanla dolu ve sıkıntıyla. Kumkapı'daki küçük öğrenci pansiyonundan. Üst üste iki kazak giyerdim ceketin altına. Polis coplarına karşı. Ve cebimde diktatörlere karşı bir tomar bildiriyle. Bastırılmış bir korkuyla yürürken karanlık evlerin önünden, ellerinde birer zeytin dalıyla kiliseye giden siyahlı kadınlar görürdüm. Ve loş sofralarda mumlarla aydınlatılmış, ikonaların önünde diz çökmüş genç kızlar. Nedense hep ortodoks bir kuzeye doğru yönelirdi düşüncelerim. Tan yıldızı ve pusula. Derin ve büyük duygularla ağırlaşırdı başım. Özgürlük, özgürlük. Bütün kutsal değerlere baş kaldırır ve aşmaya çalışırdım. Ailenin baskılarını, sınırları ve Tanrı'yı. Yürümekten aşınmış çamurlu ayakkabılarım Beyazıt Meydanı'nda binlerce benzerine karışırdı. Orada isimsizleşirdim. Ne kadar uzun sürdü o yürüyüşler, hatırlıyor musun? Dedim. Ve gene ne kadar azdık, niye yarıyor bütün bunlar diye sorardım durmadan. Yanıt vermedi. Dışarıda hava kentin uğultusuyla gerilerek şişiyor, pencereden içeri girmeye çalışıyordu. İtmek ister gibi ellerimle dokundum. Sürekli duman kokusu ve ağaçları, zakkumu, güneşi bir tülle kapatır gibi yoğunlaşan sis. Sonra katılmaz oldum yürüyüşlere. Çılgın Piero gibi yüreğime döşediğim dinamitlerle umutsuz ve yalnız dolaşıp duruyordum sokaklarda. İnançlarım terk ediyordu beni birer birer. Bu bir eldir önermesinin doğruluğuna bile inanmıyordum. Ellerim ceplerimde olduğu halde. 1 Mayıs günü bir avuç göstericinin binlerce polis ve askerle çatıştığı büyük bir alana açılan dar sokaklardan birinin köşesinde saygıyla dururken karşılaştık ilk kez. Bir kuş gibi yaralı ve hafif düştü kucağıma. Allah kahretsin. Küçücük bir kız bu diye bağırdım ve sokağın içindeki evlerden birine sığındık. Yüzü kan içindeydi. Anaç ev sahibi tendür diyotla yarasını temizlerken ben doktor peşindeydim. Sakin ve kararlı bir sesle durdurdu beni. Bir şeyim yok. Elimi tut yeter. Başı sargılı tekrar fırladı sokağa ve yakalandı. O küçük elinin sıcaklığıyla yaşamı doğrulayan sen, bilirsin ışığın semtini, dedim. Hüzünle baktı bomboş sokağa. Yüreğinin düzensiz atışlarını duyuyordum. Belki de kendiminkileri. Vuruşlar birbirine karıştı. Usuldan ve hep birlikte söylenen bir türkü gibi ağır ağır bir ritim bularak. Şölen günleri ne çabuk geçti. Ve sık sık soruyorum. Sahiden yaşadık mı biz o yılları? Oğlum omuzumdaydı ve neşeyle bağırıyordu. Uf, bu ne kalabalık baba. Binlerce bayrak var. Demircileri görüyor musun baba? Çekişlerini vuruyorlar. Terzileri, bakırcıları, ayakkabıcıları, berberleri. Bunlarla ne acaba? Madenciler mi baba? Başlarında ışıklı şapkalar var. Görmek istediğim herkes yanı başımızda bizimle birlikte yürüyordu. Sevinçle ellerini çırpıyordu oğlum. Aktörleri de görüyorum baba. Kuklacıları, cambazları, boyacıları, herkesi. Nasıl çabuk geçti şölen günleri. Nasıl ansızın durgunlaştı oğlumun sesi. Ne tuhaf baba. Artık kimseyi göremiyorum. Sadece askerler. Onlardan başka kimse yok ortalarda. Ağaçların arkasında dumanla kaybolan ikindinin gümüşleri bakıra dönüşüyor olmalıydı. Garip bir kızıllık çökülüyordu ortalığa. Şimdi tam bu saatte doğuda bir kayanın dibinde yapayalnız bir ana, sonsuz bir bozkır ufkunun kıyısında kendi boş ellerine bakarak derin derin düşünür. Hepsinin adı Umut olan ve çoğu erken ölmüş, çocukların hiçbiri görünmez ortalıkta. Ölü kızlar ve duvarların ardındaki delikanlılar, birer Türkiye dönüşen kendi adlarının gölgeli avlarına çekilirler. Kaynağını çoğu kez kestiremediğimiz bir acı gelir, çöreklenir yüreğimize. Yıllardır oğlumun boynuna dokunamıyorum, dedim. Söyle, nerede ışığın semti? Elini uzattı ve ilk kez konuştu. Elimi tut, yeter. Onat Kutlar, Doğu 4 adlı denemesinde gencecik boyunlara geçirilen yağlı ipleri düşündüğü için oğlunun boynuna dokunamadığını söyleyen bir anneyi anlatıyor ve soruyordu. Söyle, nerede ışığın semti? Oğlum Fırat 4 yaşındaydı. Bir gece yarısı ateşi yükseldi. Uykusundan kaldırıp getirdiğimiz hekimin verdiği ilaçlar etkisini gösterene kadar annesiyle birlikte baş ucunda nöbetleşe bekledik. Kimse seyredemesin diye postmodern cinlerin bile horuldadığı bir saatte yayına konan televizyon belgesellerini seyrederek uyumamaya çalıştık. Sabaha yakın biz civcivlerin yumurtadan çıkışlarını gösteren bir belgesel izlerken Fırat gözlerini araladı ve "Baba," dedi. Yanına gidip elini tuttum. Elinden elime bir ateş atladı. Bir süre öylece kaldık. Sonra uyuduğunu görünce elimi çekmeye yeltendim. Küçük eliyle elimi sıkı sıkı tuttu ve mırıldandı. "Elimi bırakma baba." Olduğum yere çöktüm ve öylece eli elimde uyudum. Düşümde kendimi Melih Cevdet Anday'ın sözünü ettiği İmge ormanlarında buldum. Ve İmge ormanlarında beni karşılayan da o oldu. Lokomotifi izleyen bir vagon gibi. Anday'ın peşi sıra yürüdüm. Dört yanımız gözleri fıldır fıldır dönen ağaçlarla, yaşamın beline dolanan sarmaşıklarla, ters takla atan tavşanlarla, arılara kızıp duran çiçeklerle, geri geri uçan kuşlarla, tecavüz suçuyla aranan iri mantarlarla doluydu. Uzaklardan yaban atlarının kişnemeleri geliyordu. Anday, günün birinde Tıra önüne gidecekler, dedi. O, tam konuşmaya başlarken, güneş açmasın mı? Ancak o zaman ormanın içinde gizlene gizlene yol alan askerleri görebildik. Abunu arayan sessiz bir yılan gibi, uzun otların gölgelerinden geçerek ilerliyorlardı. Bizi göremeyecek kadar hızlıydılar. Bolivyalı askerler, dedi Anday. Ramon'u arıyorlar. Ramon'u mu? Kimdir o? Diye sordum. Che Guevara'nın Bolivya'da kullandığı ad, diye yanıtladı Anday. Che Guevara mı? Dedim şaşkınlıkla. İçinde bulunduğumuz orman nerede Allah aşkına? Anday, sus işareti yaparak beni durdurdu. Yeni bir asker grubu biraz ötemizden geçti. Ne kadar çoklar, dedim. Binlerceler, dedi Anday. Korkuyorlar çünkü. Korkuyorlar mı? Evet, söylenceden korkuyorlar. Ama söylenceyi büyütmekten başka bir şey yapamayacaklar. Çeyi öldürecekler ama, dedim. Tarihin gelecekteki sayfalarını karıştırarak Higueras'ta öldürecekler. Gözleri açık gömecekler onu. Ve elleri kesik. Ellerini neden kesecekler? Çünkü korkuyorlar ondan. Bütün zalimler gibi korkuyorlar. Ellerinin yeniden canlanacağından, üzerlerindeki toprağı kaldırıp yine sinaha sarılacağından korkuyorlar. Her şey ellerde başlıyor galiba. Evet, her şey iki elimizin arasındadır. Geçmiş ve gelecek. Avuçlarımızın içindeki çizgilerde gizlidir. Sonsuzluk, parmak uçlarımızın bittiği yerde başlar. Aşk bile. İmgeler ormanında yürümekten yorulduğumuz sırada karşımıza bir ev çıktı. İki katlı, bahçe içinde, gösterişsiz, bacasından dumanlar tüten bir evdi bu. Melih Cevdet Anday, dumanları işaret ederek, "Görüyor musun?" diye sordu. bacadan çıkan dumanlar rakamlara dönüşüyordu. Altılar, sekizler, üçler duman olarak yükseliyor, sonra dağılıyor ve yeniden birleşerek yeni rakamları oluşturuyorlardı. Sanki boşlukta aritmetik işlemleri yapılıyor, matematik denklemleri çözülüyordu. Şiir gibi, dedi Anday. Kendi doğruluğunu yeniden, yeniden hesaplayan bir şiir gibi. Sonra evin kapısını çaldı. İnce, uzun boylu, yaşlı bir adam kapıyı açtı. Hoş geldiniz, dedi bizi tanımışçasına. İçeriye girdik. Lekeli, nasırlı elleriyle elimizi sıktı. Ben, dedi, Cahit. Cahit Arf. Odaların birinden Beethoven'ın 5. senfonisi duyuluyordu. Anday, büyük matematikçiye saygıyla bakıyordu. Ben ise ellerinden gözlerimi ayıramıyordum. Arf, bakışlarımı fark etti. Evde ancak bir soba yakabiliyoruz. O da yukarı katta. Ayrıca soba maharet ister. Ben yakıyorum, odunu tam ateşin ortasına yerleştireceksin. Ama her seferinde evimde yakıyorum. Siz geldiğinizde de sobayla uğraşıyordum. İzin verirseniz gidip yanıp yanmadığına bakayım. O yukarı çıkarken ben de merak içinde yan odalardan birine daldım. Bir kadın elini yatağının hemen yanındaki beşiğe uzatmış, uyuyordu. Rahatsız etmemek için kapıyı usulca kapadım. Döndüğümde bir adamla burun buruna geldim. Arf'a benzemeyen, kuzeylileri andıran biriydi. Anne uyanır. Çocuk biraz iç çekti ya da biraz kıpırdadı diye beşiğinde. Uykudayken sık sık eli çocuğunun el bileğinde duymak için nabzını. Bir duracak olsa durur annenin nabzı da. Hiçbir hekim açıklayamamıştır bunu, dedi sakin bir sesle. Siz hekim misiniz, diye sordum. Hayır, dedi. Şairim. O halde siz de hastalanan sözcükleri iyi ediyorsunuz, dedim gülümseyerek. Ben yalnızca onların el ele tutuşmalarına yardım ederim. Sözcükler birbirlerinin elini tutunca iyileşirler. Tıpkı insanlar gibi. Siz Eduardo Galeno'nun Doğum adlı denemesini biliyor olmalısınız. Bilmediğini söyleyince anlatmaya koyuldum. 3 gün süren sancıların sonunda bebek hala doymuş değildi. Takıldı kaldı, diyordu adam. Bacaksız, takıldı kaldı. Uzaklardaki bir çiftlikten gelmişti. Doktor onunla birlikte gitti. Elinde çantası, öğle güneşinin altında ufka doğru yürüyordu. Her şeyin lanetlenmişe benzediği o ıssız yerlerin derinliklerinde. Gidecekleri yere vardıklarında her şeyi anladı. Sonradan Gloria Galvan'a şunları anlatacaktı. Kadın ölmek üzereydi. Ama hala sık sık nefes alıyor, ter döküyordu. Gözleri ardına kadar açıktı. Böyle bir durumla şimdiye kadar hiç karşılaşmamıştım. Her yanım titriyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Derken battaniyeyi sıyırınca kadının açık duran bacakların arasında minicik bir kolun sarktığını gördüm. Doktor adamın bu minik kolu tutup asılmış olduğunu anladı. Bu küçücük kol çekelemekten kıpkırmızı kesilmişti ve cansız görünüyordu. Kapkara, kurumuş, kan lekeli, kof bir deri parçası. Doktor, yapılacak hiçbir şey yok, diye içinden geçirdi. Gene de kim bilir neden minik kolu sıvazladı. Bu kıpırtısız deriyi işaret parmağıyla ovdu ve parmağı kolun ucundaki ele değince birden elin parmakları kasılarak onun işaret parmağını can havliyle kavradı. O zaman doktor adamdan kaynar su istedi ve kol yenlerini kıvırdı. Ben sözümü bitirdikten dakikalar sonra bile karşımda duran adamın yüzündeki gülümseme silinmedi. Sonra, müthiş bir öykü bu, çok etkileyici, dedi coşkuyla. Yaşam ve umut. Bundan daha güzel nasıl bir araya getirilebilir? Konuşmamızın burasında Cahit Arf'ın yavaş yavaş merdivenleri inmeye başladığını gördüm. koşarak yanına gittim. Elini tutup inmesine yardım ettim. ''Rakamlar da birbirlerine böyle yardım ederler.'' dedi Arf. ''Yardımlaştıkça çoğalırlar. Günümüzde insanın yalnızlaşması bundan işte. El ele tutuşmayı unuttu insanoğlu. Birbirine vurmak için kullanıyor ellerini. Ülkemizin yetiştirdiği en büyük bilim adamlarından birinin sözlerini dinlerken, onu 80 yaşında bir sobanın karşısında sınav vermek zorunda bırakmanın utancını taşıyordum. O ise, belki de 50 yılı aşkın bir süredir aynı yatağa baş koyduğu Halide Hanım'a mahcup olmamak için kibrit çakıyordu soba karşısında. Aşağı indiğimde Melih Cevdet Anday'la sonsuzluk üzerine hararetli bir konuşmaya daldı Cahit Arf. Ben de bu durumdan yararlanıp bir diğer odaya süzüldüm. Odada bir gece lambasının solgun ışığında küçük bir çocuk yatıyordu. Yüzünü görmek için yanına yaklaştım. Bütün hasta çocukların yüzlerine benziyordu yüzü. Kapıya doğru yöneldiğimde arkamdan konuşulduğunu duydum. ''Bana çiçek gönderme, bir kuş ağacı gönder. Dallarında gezinsin kül rengi güvercinler. Konsunlar yatağıma uyutmak için beni. Sırtlarında kuş tüyü, gagalarında ninni. Kaldırıp yatağımı uçursunlar göklere. Kendimi yıldızlarda bulayım birdenbire. Bana çiçek gönderme, bir kuş ağacı gönder. Alnıma dokunanlar iyileşmiş desinler.'' Geri dönüp çocuğun baş ucuna yeniden gittiğimde yüzünün oğlumun yüzüne benzediğini şaşkınlıkla gördüm. Anladım ki imgeler ormanından çıkıp yeniden gerçeğin kapısından içeri girmişim. Oğlumun elini tuttum ve bir kez daha uyudum. Uykuya her dalışımda beni yeni düşler karşılıyordu bu kez. Bir gazetenin sayfalarını çevirirken buldum kendimi. Yazılardan biri Lüleburgazlı küçük bir kızdan söz ediyordu. 3 yaşındayken soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye götürülmüş ve yanlış yapılan bir iğne yüzünden sol kolu önce morarmış, sonra kömürleşmiş, ardından da kesilmişti. Daha sonra küçük kızın koluna Almanya'da yaşayan Türklerin topladıkları yardım paralarıyla elektronik bir protez takılmıştı. Haberde küçük kızın ilkokula başladığı yazıyordu. Annesine şöyle söylüyormuş: ''Ayşen, kolum ve parmaklarım yeniden çıkacak, ben o zaman protez kolumu arkadaşım Çilem'e hediye edeceğim.'' Kanter içinde uyandım. Fırat'ın ellerini yokladım, rahatladım. Ateşine baktım, biraz düşmüştü. Uykum benim bir daha bulamayacağım yerlere açmıştı. Pencereye doğru gittim. Gece parçalara bölünüyordu. Ormanın kıyısında askerlerin çenin ellerini birbirlerine fırlattıklarını gördüm. Ağaçlar ağlıyorlardı. Çenin elleri halkların belleklerinde yeniden çıkacak. O zaman tarih sizin kanlı parmaklarınızı yanardağların ağzına gömecek diye bağırdım pencereyi açıp. Sesimin bir çocuğun sesine benzediğini fark edip şaşırdım. Sonra sabahın elleri güneşin çocukluğunu yeryüzüne yuvarladı. Gün ışığı Fırat'ın uykusunu torbasına koyup götürdü. Elleri, parmakları, kirpikleri uyandı. Sağa sola merhabalar sarkıtan, güneşe bakarak söylendi Fırat: ''Güneş amca, uykumda evine gitmiştim senin. Ama sen evde yoktun. Ay amcayı gördüm. Ona sordum. Dedi ki, o başka çocukları ısıtmaya gitti.'' Gülmeye başladım. ''Sevgili Onat Kurtlar,'' dedim, yalnızca ölülerin duyabileceği bir sesle. ''Işığın semtinin nerede olduğunu hala merak ediyor musun? Yumurtalar neden uçmuyor?'' Araca tağcalı bir telgraf operatörünün 16 çocuğundan biri olduğumu ve bundan fazla bir şey olamayacağımı hiç unutmam. İstenmeden ve çağrılmadan bastırılan ünlülük payesini takındığım son 15 yıldır en zorlu görevim özel yaşamımı korumak oldu. Eskisinden daha sınırlı ve daha yararlanabilir de olsa hayatta değer verdiğim bir şeyi, çocuklarıma ve dostlarıma gösterdiğim sevgiyi korumayı başardım. Bazı zamanlar yorgun, sinirli, bitkin ve tükenmiş de olsam çocuklarıma her zaman zaman ayırırım. Onlarla birlikte olmak, onlarla konuşmak için her zaman vaktim vardır. Çocuklarım kendi kendilerine düşünmeye başladıklarından beri sorunları evimizde birlikte düşünür ve çözeriz. Dördümüz her şeyi birlikte kafa kafaya verip yaparız. Bunu bir sistem uyguladığından ya da daha iyi düşünebildiğimden değil. Çocuklarım büyümeye başladıklarında babalık mesleği için biçilmiş kaftan olduğumu keşfettiğimden yaparım. Baba olmaktan hoşlanıyorum. İki çocuğumun büyümelerine yardımcı olmak hayatımdaki en heyecanlı deney. Gerçekten en büyük başarım olarak kitaplarımı değil, çocuklarımı görürüm. Yüzyıllık yalnızlığın, başkan babamızın sonbaharının, kolera günlerinde aşkın ve başka birçok önemli yapıtın yazarı Gabriel Garcia Marquez konuşmasının birinde böyle söylüyor. İsterseniz, niye isterseniz diyorum ki, istemeseniz de yazacak değil miyim? Şimdi de kendisini anlatmasını değil de babası Gabriel Elizio Garcia'yı anlatmasını rica edelim ondan. Şu Kolombiya'da Cartagena Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görürken yoksulluk yüzünden eğitimini yarıp bırakıp telgraf operatörü olan, evlenmeye karar verdiğinde yöredeki kızlardan bir liste yaparak içlerinden güzel Luisa'yı seçen adamdan. Kızlardan liste yapmak kolay da göz koyduğunu almak kolay mı? Luisa güzel ve ciddiydi. Saygın bir ailedendi. Böylece onu sevdiğini belirten tek bir sözcük bile etmeksizin azimle evlerine evlenme teklif etmeye gitti. Aile öneriyi reddetti. Onunla aday arasına uzaklık koymak için Luisa annesiyle birlikte kıyıdaki diğer kasaba ve şehirlere tatile yollandı. Ancak bunların hiçbirisi fayda etmedi. Her kasabada bir telgraf ofisi ve genç bayana Mors alfabesiyle yollanan bağlılık mesajlarını ileterek, araca tacadaki meslektaşlarına suç ortaklığı eden telgraf operatörleri vardı. Telgraflar, Morisia Babilona'nın çevresinde gezinen sarı kelebekler gibi nereye gitse Luisa'yı izledi. Böyle bir ısrar karşısında aile sonunda teslim oldu. Düğünden sonra Gabriel ile Luisa, Rio Shada Karayip sahillerindeki bir zamanlar korsanların sık sık kuşattıkları o eski şehirde yaşamaya gittiler. Plinio Apuleio Mondeza, Marquez'in annesiyle babasının evliliklerini böyle telliyor edebiyat meraklılarına. Biz tam Marquez'in ağzından babasını dinlemek üzereyken araya o girdi. Neyse. Bu hariçten gazeli de ayıplayacak değiliz, değil mi ya? Annelerden söz etmeksizin babalar anlatılamaz. Oyuncaklardan söz etmeden çocukların anlatılamayacağı gibi. Konuşmak için ağzını açan ve sözü ağzına tıkılan Marguerite, edebiyat mesleğini borçlu olduğuna inandığı babasını bir an önce anlattıralım. Anlattıralım ki en ünlü yazarına yamuk yaptığımız için Kolombiya hükümeti bize vize koymasın. Gençliğinde bazen gizlemeye gerek görmeden şiir yazardı ve araca tacada telgraf operatörüyken çok iyi keman çalardı. Edebiyatı her zaman sevmiştir ve hırslı bir okuyucudur. Evine gittiğimizde nerede olduğunu sormayız. Çünkü biliriz ki yatak odasında okumakla meşguldür. Babam eline geçen her şeyi okur. En iyi edebiyat eserinden bütün gazete ve dergilere, reklam ilanlarına, buzdolabı el kitabına kadar. Edebiyat denilen tahta kurusunun bu kadar ısırdığı bir adam daha tanımıyordum. Bunun ötesinde bir damla alkol kullanmamış ve bir tek sigara içmemiştir. Fakat 16 yasal çocuğu var. Diğerlerini ise Allah bilir. Marguerite'in babası çok iyi keman çalıyorsa, neden onun yanına bir de çok iyi şarkı söyleyen bir baba bulmayalım? Elbette amacımız konser vermek değil ama Kolombiya'dan Belçika'ya gitmek bu yazı için iyi bir hava değişimi olabilir. şarkıcı Jacques Brel'i kızı Frans anlatıyor. Babam bazı bakımlardan tam bir Flamandı. Disiplinli, dakik ve çalışkan. Sıcaklığı ve duygusallığı ile de Fransız kanı ağır basardı kişiliğinde. Putları yıkmaya, insanları şoke etmeye bayılırdı. Her şeyi alaya alırdı. Flamanları, Fransızları, papazları, yaşlanmayı, sarhoşları, dostluğu, kendini, her şeyi. Yeterince uyumaz, yemek yemeyi unutur, günde 4 paket sigara içerdi. Sovyet şairi Yevtushenko'nun "Onu dünyaya leylek değil, jet uçağı getirmiş olmalı" dediği Brel'i Frans pilota benzetirdi. Ayda 2 kez eve gelip mektuplarını toplardı. Sorumlu bir baba denemezdi ona. 4 yaşına oyuncak merdivenini dayamış bir afacanın babası olarak kendimi nereye koyabilirim diye düşündüm. Marguez ve Brel'i incelerken. Sanıyorum bu kitabın yazarı ikisinin arasında ve Marguez'e daha yakın. Bir yıldır anaokulunun şapkasına tavşan dolduran Fırat'ın babası olarak çocukların birer küçük düşünür olduğunu fark ettiğinden beri oğlunun sözlü tarihini yazıya geçirmekle uğraşıyor. İşte onlardan bir bölümü. 40 aylık. Kahvaltıda yumurtalığın içinde duran yumurtanın tepesine kaşığıyla vuran Fırat kabuğu çatlatıyor. Yine de vurmayı sürdürüyor. Yumurtanın kabuğu kırılıyor. Afacan bir yüzle "Yumurtayı yendim" diyor. Yenik yumurta hüzünlü bir biçimde beyaz peynire bakıyor. Aynı tabaktaki 5 siyah zeytin tanesi Fırat'ı alkışlıyorlar. Bu işe en çok bozulacak olan tavuğun durumdan haberi yok elbette. Fırat'ın da şu duvar yazısından haberi yok. Yumurta sana dokunuyorsa sen de git tavuğa dokun. 41 aylık. Camdan sokağa bakıyor Fırat. Birkaç günden beri esen sert rüzgar ve yağan yağmur yolun iki yanındaki ağaçların yapraklarını dökmüş. "Bak baba, yeni ağaç almışlar," diyor. "Eh, saçları dökülmüş ağaçları nasıl tanısın çocuk?" 41 aylık. Bardaktaki sıcak sütten bir yudum alınca yüzünü buruşturarak "Karnımda yangın çıktı," diye bağırıyor. 42 aylık. "Baba, yumurtalar neden uçmuyor?" diye soruyor Fırat. "Yumurtalar hiç uçar mı oğlum? Nereden çıkarttın şimdi bunu?" diye soruyorum şaşkınlıkla. "Onların içinde kuş var ama baba." 42 aylık. Fırat 2,5 aydır anaokulu öğrencisi. Onu okuluna ben bırakıyorum. Evle okul çok yakın olduğu için yürüyerek gidiyoruz. Her sabah bana, "Baba, ben okula niye gidiyorum?" diye soruyor. Her seferinde başka bir yanıt veriyorum. Çünkü bir gün önce verdiğim yanıtı ertesi güne kadar enine boyuna düşünüyor ve geçersiz kılıyor. Bir gün okuldan döndüğünde gülerek, "Baba," dedi, "ben artık okula gitmeyeceğim." "Hayda, bu da nereden çıktı şimdi?" ekliyor. "Öğretmenlerimizi bize çağırdım. Artık bizim evde ders yapacağız." 43 aylık. Fırat'ın anaoğlu okulundaki maceraları devam ediyor. Parmak emme alışkanlığını tümüyle bırakmadı Fırat. Kızdığımızı bildiğinden yatağında televizyon seyrederken gizli gizli yapıyor bu işi. Geçenlerde öğretmeninden bir çağrı aldık. Gülerek şunları anlattı bize öğretmeni. Son günlerde velilerden çocuklarının parmak emmesi konusunda yakınmalar gelmeye başlamıştı. Hiç parmak emmeyen çocuklar parmaklarını cuk cuk emmeye başlamış. Daha önce bırakanlar da yeniden bu alışkanlığa dönmüşlerdi. Bu beklenmedik durumun nedenini araştırdık ve bulduk. Çocukları öğle uykusu için yatakhaneye götürdüğümüzde "Aslan, kaplan, tıp" deyip gözlerini kapattırıyor, sonra da sınıftan çıkıyorduk. O zaman Fırat, bir kusur olduğunu bildiği bu alışkanlığını arkadaşlarına da bulaştırmak amacıyla "parmak, tırnak, tıp" deyip parmak emdirtmeye başlıyormuş. Böylece herkesin parmak emdiği bir yerde, başta Fırat olmak üzere tüm çocuklar suçluluk duygusundan kurtuluyor, bu işin keyfini sürüyorlarmış. Sevgili kitap okuyan, çocukları sevenler, değil mi ki bu deneme yanılma, yanılma denememizin kapısını Marguerite'e açtırdık, yine ona kapattırıp yazının evini borçsuz alacaksız terk eyleyelim. 1981'in Aralık ayında Elias Palace'da bana Legion d'Honneur nişanını verirken yaptığı kısa konuşmada Mitterrand beni gözyaşlarına boğan bir şey söyledi ve söylediklerinin benim kadar onu da etkilemiş olduğuna eminim. Sen sevdiğim bir dünyaya aitsin. Sevgili oğlum Fırat, sen de benim sevdiğim bir dünyaya aitsin. Tıpkı gün geçtikçe beni daha da derinlere çeken harflerin dünyası gibi.